Ayrım 3. Sayfa 39. Dine sosyolojik bakış. Temel bir kurum olarak insanlığın başlangıcından beri sürekli varlığını sürdüren, insanın tutum ve davranışlarını, insan ilişkilerini ve tüm toplumsal hayatı belirleyen din, her devirde, başta entelektüeller olmak üzere herkesin ilgi odağı olmuştur. Dinin kurucu sosyologların çalışmalarında da kendisine merkezi bir konumda yer bulmasından dolayı gerçekte sosyolojinin din sosyolojisi olarak ortaya çıktığını söylemek abartı sayılmaz. Bununla birlikte kurucu sosyologların dini olan yoğun ilgileri bir takım tartışmaları da beraberinde getirdi. Dönemlerinin moda akımları olan aydınlanma ve pozitivist felsefe gibi ilahi kaynaklı din karşıtı çerçevelerin etkisinde kalarak kurucu sosyologların dine bütüncül değil tikel açıdan bakmaları sorunun temel parçasıydı. Din hakkında tartışmanın nedeni. Sosyal kavramların sınırlarının belirlenmesinde ve tanımlanmasında her zaman bir güçlük olabilir ve tartışma yaşanabilir. Tartışma, sosyal bir kavram olan din tanımlarında da ortaya çıkabilir. Klasikleşen fil analojisinde olduğu gibi bir fili tarif eden, kuyruğunu tutan birinin onun bir halat gövdesine dokunan, diğerinin bir duvar, bacağını tutanın da bir ağaç gibi olduğunu iddia eden, kör adamların öyküsündekine benzer şekilde sosyal ya da psikolojik din açıklamaları engin bir konuyu tikel bakış açılarından ve sınırlı konumlardan tahlil ederler. Din hakkında ilk soru bizim ona nereden baktığımızla ilgili olmalıdır. Zira gözlem noktası, görüşleri, meseleleri ve verileri belirleyecektir. Biz dini, hatta dünyayı ancak belirli bir bakış açısıyla anlayabiliriz ve görebileceğimiz şey kaçınılmaz olarak bizim kendi bakış açımızın bir sonucu olacaktır. Din hakkındaki farklılıklarımız, bağlam ve perspektiften kaynaklanan bu temel farklılıkların sonuçlarıdır. Din tam olarak herkesin görebileceği bir yerde duran, bağımsız bir mesele değil, ilgilinin onun belirli tezahürleriyle irtibatlı olmayı seçtiği bir terimdir. Size göre din sosyal bir hadise ise, o takdirde din, gözünüzün gördüğü o sosyal hadiseden ibarettir. Ama size göre din, merhamet ve sevgi ya da Tanrı'ya kulluk ise, o zaman bu algılar size başka verileri gerekli kılacaktır. Parantez içinde Paden 1992. Din, parantez içinde R.E.D. Din, Inc. Religion, tüm tarih boyunca oldukça farklı şekillerde kullanılıp tanımlanmıştır. Sözcüğünün sübjektif kullanımları kavrama, pozitif ya da negatif değer yargısı yükleme eğilimindedir. Vasat kimseler için o, halen kendi dinlerini ya da reddettiklerini ifade eder. İçinde yer alanlara göre din, camiye gitme, oruç tutma, Kur'an'a inanma, zikir, büyüklere saygı, komşuyu sevme, hatta bir yaşam tarzı iken, karşıtları için de marjinal bir düşünce biçimi, sosyal gösteri, para düşkünlüğü, fanatizm ya da beyin yıkamadır. Farklı dini kültürlerin varlığı kadar farklı dindarlık türlerinin olabileceği sonucunu çıkarmak hiç de zor değildir. Din, ahlakilik olduğu kadar aynı zamanda esrikliktir. Parantez içinde kendinden geçme, vecd. Tapınma olduğu kadar aynı zamanda aydınlanmadır. Dünya sistemleriyle ahenk içinde yaşama olduğu kadar aynı zamanda günahkar bir dünyadan kurtulmadır. Parantez içinde Paden 1992. Din, Arapçasıllı bir mastar isimdir. Sözlükte idare etmek, yönetmek, itaat etmek, boyun eğmek, ibadet etmek, sakınmak gibi anlamlara sahiptir. Terim olarak üç anlamı vardır. 1. Ceza ve yargı, Maliki Yevmiddin, parantez içinde yargının gününün maliki. 2. Usul, adet ve tutulan yol. 3. İslam kelamında din, Allah'ın ilkelerini belirlediği ve mensuplarını dünya ve ahirette kurtuluşa götüren inanış ve davranışlardan meydana gelen bir kurumdur. Kur'an, parantez içinde Ali İmran 3.19, hak dinin sadece İslam dini olduğunu bildirmiştir. A. Sosyolojik din tanımları. Birçok batılı akademisyen, dini, özsel, parantez içinde substantif, essentialist, ve işlevsel, parantez içinde functional olmak üzere genel olarak iki kategoride tanımlama ya da tasvir etme eğilimindedir. Buna son yıllarda politetik tanımların da ilave edildiği görülmektedir. Şimdi din tanımlarına göz atabiliriz. 1. Özsel tanımlar. Kutsal, aşkın, ilahi ve tabiat üstü gibi gerçek özü ve içeriği açısından yapılan din tanımlarına özsel tanımlar, parantez içinde substantif ve essentialist denir. Bu tanıma odaklananlara göre din bütünüyle özle ilgilidir. Tanrı'ya, manevi güçlere ya da kutsal olarak bilinen şeylere iman edenlerin bir dini vardır. İnanmayanların ise yoktur. Dinin özsel bir tanımını kabul etmek, Tanrı, kutsal, tabiat üstü, müteal ve gerçek gibi aşkın bir varlığa işaret eden inançlar sistemini kabul etmek demektir. Özsel bakış açısından din, tamamen kendi dünyamızı anlama çabası olup, gerçekte sosyal ya da psikolojik yaşantımızla ilgisi olmayan spekülatif bir girişimdir. Alman din bilimcisi Rudolf Otto'nun, parantez içinde 1869-1937, din kutsalın tecrübesidir tarzındaki tanımını buna örnek olarak gösterebiliriz. Özsel tanımlar Tanrı'ya, manevi güçlere ya da kutsal olarak bilinen şeylere inanılmasıyla dini sınırlı görüp bu inancın sosyal ve psikolojik hayattaki yansımalarını yadsıdıkları, onun ahlaki, estetik, sosyoekonomik ve kültürel tezahürlerini kapsamadığı için dar tanımlar olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu tür tanımlar tebliğci ya da misyoner dinler için kabul edilebilirlikten uzaktır. Zira kutsal olan ile gerçekleştirilen nitelikli bir tecrübe sadece insanın kendisiyle sınırlı kalmaz, mutlaka diğer insanlara da sirayet eder. İnsanların birbirini etkilemesiyle bu tecrübeler objektifleşir. Parantez içinde objektivizasyon ve bireyler üzerinde hakimiyet kuran bir olgu haline gelir. Sadece bireylerce hissedilen sübjektif bir tecrübe olarak kaldığı ve somutlaşıp objektifleşmediği sürece hiçbir din toplum üzerinde etkili olamaz. Parantez içinde Accius 2008. Dinin tam anlatımı öncelikle deruni tecrübenin, parantez içinde iman, sübjektif din, kontrolünü gerektirmekle beraber söz konusu tecrübenin anlaşılması ancak onun objektif boyutunun açıklanmasıyla mümkün olabilir. Din, her zaman insanın davranışlarının çoğunun arkasında itici bir güç ola gelmiştir. Din, özsel ve asli akidesiyle birlikte insan ve toplum için bir hayat rehberi ve toplumsal ilişkileri düzenleyen bir deniz feneri gibidir. Din, fayda sağlayamayacağını bile bile bireylerin tecrübe etmek zorunda kaldıkları bir olgu değildir. Dini tecrübenin objektifleşmesi. Bireysel bir tecrübenin bütünüyle bireylere inhisar edip kalması neredeyse imkansızdır. Sübjektif tecrübeler ister istemez bireyleri aşarak dış dünyadaki varlıklarla temasa geçmek durumundadır. Çok daha gelişmiş ve karmaşık bir yapıda bulunan dini tecrübenin sübjektif bireyselliği kadar bireyi aşan objektif ve sosyal karakteri de önem arz eder. Dini inançlar mutlaka dışa yansıyarak insan eylemlerine yön verirler. Neredeyse bütün dinler inanç, düşünce ve tasavvurlar üzerinde şekillenmekle birlikte genellikle sadece insan ile Tanrı arasındaki mahrem ilişki biçiminde sınırlı kalmamış, aksine her din dış dünyaya inanç, renk, duygu, tavır ve davranış biçimleri olarak yansımıştır. Dini inançlar bir yandan sosyoekonomik hayatı derinden etkilerken, diğer yandan yaşanan toplum gerçeğinin belirgin izlerini taşır. Geleneksel dinler veya ahlaki sistemler, kültürel olarak belirlenmiş davranışların belli başlı kurumlaşmış kaynaklarını oluştururlar. 2. İşlevsel tanımlar. İşlevsel tanımlara odaklananlara göre din, dünyevi görünüşlerine, insan ve toplum üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerine göre tanımlanır. İnsanın inanç sistemi hem toplumsal yaşantısında hem de psikolojik yaşantısında belirli bir rol oynuyorsa o bir dindir. Böyle bir etkisi yoksa felsefe gibi başka bir şey olarak görülür. Din bizi hem toplumsal olarak birbirimize bağlayarak hem de psikolojik ve duygusal olarak destekleyerek hayatımızı sürdürmeye yardım etmek için vardır. Sosyolojinin doğuş döneminde birçok sosyolog dine karşı pragmatist tutum benimsemişti. Şayet din bireyler için bir destek, bir güç ve bir rahatlama, bir güven sağlıyorsa, yaşam için yararlıysa,
insanların saldırganlık duygularını önlüyor ve sosyalleşmelerine olumlu katkı sağlıyorsa, bu durumda din gerekliydi. Dindarlık da politik iktidarlar tarafından arzu edilen bir özellik olabilir ve bu istikamette politikalar üretilebilirdi. Köklerini Durkheim'de bulan T. Persson ve R.K. Merton gibi sosyologların geliştirdiği yapısal işlevselci kuramcılarda göze çarpan özellik daha çok sosyal düzen, sosyal bütünleşme ve sosyal çatışma, sosyal değişme gibi toplumsal farklılaşmaya dinin katkısı meselesinin ön planda olmasıdır. Parantez içinde Köktaş 1993-28. İşlevselci yaklaşım dini pragmatik işlevleri açısından ele aldığından indirgemeci olma eğilimindedir. Bu, dinin doğasını ve kaynağını radikal sosyolojik olarak anlama demektir. Burada din, doğaüstü, müteal bir uluhiyet kavramı taşımaktan çok daha çok işlevsel bir güvenlik mekanizması, toplumsal düzen, dayanışma ve değişmeyi sağlama ve gerilimi hafifletme aracıdır. Din, bireylere sağladığı psikolojik desteğin yanı sıra toplumun düzenine, birliğine, sürekliliğine ve değişimine yardımcı olduğu için değerdir. Sosyalleştirme, meşrulaştırma ve anlamlandırma gibi bütünleştirici işlevi sayesinde insanın hayal kırıklığının, yaşadığı çatışma ve engellenmelerin üstesinden gelmesine yardımcı olur. Din, ortak hafızadır. Parantez içinde Ortiz 2007. Dağınık kitleleri ortak bir bilinç içerisinde bir olaya toplar ve kimliklerini dışa vurabilecekleri bir referans kaynağı sağlar. Toplumsal düzen ve bütünleşme, parantez içinde entegrasyon, faktörü olmasının yanı sıra kimi durumlarda toplumsal farklılaşma ve ayrışma nedeni de olabilir. Bir dine ait inanç ve tasavvurlar bir taraftan o dinin müminlerini birleştirici bir rol oynarken, parantez içinde olumlu işlev, diğer taraftan aynı mekanı, ocağı paylaşan insanların inanç farklılıklarından dolayı karşı karşıya gelmelerine de yol açabilir. Parantez içinde olumsuz işlev. Bununla birlikte dinlerin bütünleştirici niteliği daha belirgindir. Dinin sırf işlevsel açıklaması dine dışarıdan bakanların görüşünü yansıtırken, dinin içinde olanlarınkini ihmal eder. Sadece sosyal işlevleri açısından ele alınması dini yeterince anlatmaktan uzaktır. 3. Çok yönlü kapsayıcı, parantez içinde politetik tanımlar. Karşılıklı birbirine dışlayan yukarıdaki tanımların sosyolojik olarak tartışılabilir olduğu açıktır. Bunların her biri tek yönlü, monotetik olduğu için dinin doğası hakkında farklı bakış açılarını temsil eder. Her ne kadar bir kişinin her iki tanımı birden kabul etmesi mümkünse de, gerçekte bu kategorik tanımlamayı yapanlar çoğunlukla birine odaklanarak diğerini dışlama eğilimindedirler. Önceki tanımların temel problemi bizim dini olduğunu düşündüğümüz örnekleri dışlamaları, düşünmediklerimizi de dahil etmiş olmalarıdır. Monotetik tanımlar sosyal realite farklı olduğu için tatmin edici bir sınır çizemezler. İşte bu eleştirilerin cevabı dini monotetik değil politetik tanımlamadadır. Politetik din, din tanımı konusunda yetersiz kalan özsel ve işlevsel din tanımlarına alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Gerçekte politetik anlayış, bir sistemin tanımını yapmaktan çok o sistemin din olup olmadığını anlamak için bir kriterin ortaya konulmasıdır. Buna göre neyin dini olup olmadığına karar verilir. Söz gelimi, Tanrı ve benzeri kutsallara yönelik merkezi ilgi ve inançlar, bu tür inançlara dayanan ahlaki kodların ihlali durumunda doğaüstü müeyyideler, dünyevi unsurların kutsal ve profan halinde dikotomik ayrışması, dünyevi varlığın sıradanlığından kurtuluşa doğru bir yönelim, dini pratikler, bir kutsal metin ya da aynı şekilde yüceltilen sözlü gelenekler, ruhbanlık ya da uzman dini elit, manevi bir toplulukta bütünleşme, aidiyet hissi gibi unsurların tamamı olmasa bile bir kısmı din kabul edilebilecek bir sistemde görülebilir. Kuşkusuz Budizm de bu ölçülere göre bir din olarak görülür. Zira her ne kadar Tanrı'ya benzer bir varlık merkezi bir konumda değilse de Budizm, empirik olarak açıklanamayan inançlara, ahlaki bir kurala, bir kutsal metin ve uzman elite dayalıdır. Diğer dinler bu özelliklere tek tek sahip olmayabilir ancak onları önemli miktarda paylaştıklarından din olarak kabul edilebilirler. Mesela kabilevi toplulukların dinleri ruhban ya da uzman bir dini elite ve kutsal metne sahip olmayabilirler. Bununla birlikte realiteyi kutsal ve profan biçiminde ayrıştırıp Tanrı'ya benzer varlıkları merkezi konumda görebilirler. Politetik yaklaşım, özsel ve işlevsel yaklaşımları da kapsayan daha genel bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın üstünlükleri, monotetik yaklaşımın eksikliklerini yansıtır. Politetik yaklaşım, oluşabilecek problemlerden sakınarak hiçbir kesin sınır çizmez. Ancak diğer taraftan birçok belirsizliğe yol açar. Burada dini fenomenin sınırları ile ilgili bir problemle yüz yüze gelmekteyiz. Mesela din olarak kabul edilebilecek bir sistem, listedeki özelliklerin ne kadarını kapsayabilir? Bunların çoğunluğu mu yoksa bir tanesi mi gereklidir? Şayet böyleyse o takdirde bir veya daha çok özelliği bünyesinde barındıran milliyetçilik, komünizm ve benzeri dünyevi oluşum ve fikir akımlarının da din sayılıp sayılamayacağı tartışılabilir. Parantez içinde Hamilton 21. Nitekim teistik olmayan inanç sistemlerinin milliyetçilik, komünizm gibi seküler düşünce ve ayinlerin dine dönüştüğünü ileri süren ya da bunu bir olgu olarak tespit eden din sosyologları var. Birkaç sosyoloğun tanımlarında din kavramının bu şekilde genişletildiği görülür. Özetlersek, işlevsel tanımlama, dinin fertlere ya da topluma sağladığı farz edilen yararları tasvir eder ve dinin ne yaptığı ya da ne işe yaradığı, özsel tanımlama ise dinin içeriği ya da özüyle ilgili karakterleri içerir ve dinin ne olduğu üzerine yoğunlaşır. Ancak her iki tanım da monotetik ve birbirlerini dışlayıcıdırlar. Dinin sırf işlevsel açıklaması, dine dışarıdan bakanların görüşünü yansıtırken, dinin içinde olanlarınkini ihmal eder. Toplumsal niteliğini dikkate almaksızın, dini sadece kutsal ile bireysel tecrübeyle sınırlı gören, özsel tanımlamalar da yetersizdir. Sadece sübjektif bir tecrübe olarak hissedilen ama dış dünyada somutlaşıp objektifleşemeyen bir din neredeyse imkansızdır. Bu iki tanıma alternatif olarak beliren çok yönlü ve kapsayıcı politetik anlayışın en büyük eksikliği ise kutsal ya da seküler, dini olarak değerlendirilebilecek her fenomenin dini olabileceğini kabul etmesidir. Sonuçta her üç kategoride en azından bir yönüyle eleştirilebilir görünmektedir. Oysa kutsal ya da ilahi kaynağı açısından değerlendirerek dinin sosyoekonomik ve psikolojik görünümlerini inceleyen din bilimcilerinin yaklaşımları daha bütüncül bir bakış açısını yansıtmaktadır. Bize göre bir din, sosyolojik bakış açısından üç karakteristiği itibariyle teşhis edilebilir. Bunlardan birincisi, inançlar ve inanılan alanın ya da iman alanının niteliğidir. İkincisi, ibadet, ayin ve ritüelleridir. Üçüncü unsur ise, aynı inanç topluluğuna mensup olma, parantez içinde aidiyet duygusudur. Din olarak sunulan sistem, bu maddelerden birisine sahip olmadığında muğlak bir görünüm sergileyecek ve büyük ölçüde din olma niteliğini elde edemeyecektir. B. Kurucu sosyologların dine bakışı. Kurucu sosyologların din tanımları, işlevsel din tanımlarının birer örneğidirler. Bu yüzden burada din sosyolojisini ilgilendirdiği ölçüde önce Marx'ın, daha sonra Durkheim ve Weber'in din tanımlarını değerlendireceğiz. 1. Karl Marx, üst yapı unsuru olarak din. Dikotomik altyapı parantez içinde base ve üst yapı parantez içinde superstructure kavramları ile bunların ilişkisinden ortaya çıkan yabancılaşma, Marx'ın din konusundaki görüşlerinin yorumlanmasında anahtar role sahiptir. Genel anlamda ekonomi, altyapıyı oluştururken, devlet, aile gibi kurumlar ile din, sanat, bilim, felsefe, ahlak, gelenek, görenek gibi ideoloji türleri ve değerler de üst yapıyı oluşturur. Din, toplumsal üst yapının bir biçimidir, parantez içinde form. Toplumun temel ekonomik yapısı üzerine kurulu toplumsal ilişkilerin bir aynası ya da yansımasıdır. Ekonomik güdüler, aile, din, hukuk, sanat, edebiyat, bilim ve ahlak gibi tüm üst yapı unsurlarını şekillendirir. Burada altyapı ile üst yapı arasında ekonomik bir determinizm ilişkisi kurularak üst yapının altyapı tarafından belirlendiği ileri sürülür. Altyapının üst yapıyı tayin etmesi, hukuk, gelenek, görenek, din ve inançlar gibi üst yapı karakterlerinin büyük ölçüde egemen sosyal sınıfın ekonomik çıkarlarınca belirlenmesi anlamına gelir. A. Dinin sosyal kaynağı, ideoloji ve yabancılaşma. Alman toplum kuramcısı Karl Marx, parantez içinde 1818-1883, ilk eseri El Yazmalarında mülkiyet dağılımının ve aşırı uzmanlaşmanın doğurduğu dengesizliklerin insan üzerindeki olumsuz psikolojik etkilerine dikkat çeker. Üretim araçlarının mülkleştirilmesi, işçilerin kendi öz varlığından sıyrılarak yabancılaşmasına sebep olmaktadır. İşçi emeğinin karşılığı olan artı değerine, parantez içinde plus value, surplus product, sahip olmadığı için yabancılaşmaktadır. Bir grup kapitalistin başkasının ürününü kendisine mal etmesi yabancılaşmanın kaynağıdır. Sömürülen işçi bir makinenin sadece bir çarkı durumuna indirgenmesi nedeniyle yaptığı iş kendisi için tiksinti verici bir angarya niteliği kazanmıştır. Yabancılaşma, parantez içinde alienation. Yabancılaşma, toplumdan ayrılmayı, toplumsal tatminsizliği, sosyal kurumların katılığı karşısında güçsüzlük duygusu gibi anlamlar çağrıştırmakla beraber, Marx'ın terminolojisinde özel anlamlar içermektedir. Burada yabancılaşmanın 4 özel tezahürü vardır. Ürününe kapitalistlerce el konulup kendi denetiminden çıkması nedeniyle işçi, emeğinin ürününe, artık dış sorumluluklarla yaptığı işinden içsel tatmin duymadığı için üretim eylemine, bu iki görünüm özellikle insani vasıflara ait üretim faaliyetinden, zira bu durum sadece insanın vasfıdır, kendisini mahrum ettiği için kendi türsel, insani özüne ve kapitalizmin insani ilişkileri market, parantez içinde pazar ilişkisine dönüştürmesi nedeniyle işçiler birbirine yabancılaşmıştır. İnsanlar birbirlerine birey olmaktan çok işçi ya da kapitalist olarak maddeleşmiş nesneler olarak görmeye başlarlar. Parantez içinde Marx 1975-70, Durant 2098. Marx, dini özel mülkiyet ve iş bölümünü kolayca suçlayabilmesinin mümkün kıldığı için yabancılaşma teorisine büyük önem vermiştir. Marx da din, emek ve iş bölümü yabancılaşmanın sosyal kaynağıdır. Üretim sürecinin doğası ve üretim sürecine katılan başlıca toplumsal güçler arasındaki ilişkiler, dinin ortaya çıktığı şartları oluşturur. Sosyalizm öncesi toplumlarda insanlar, kendi üretimlerinin sonuçlarını olduğu gibi birbirlerine de yabancılaşırlar. Dini inançların malzemesini insani yabancılaşma oluşturduğu için, dünya hayatı yaşanılabilir ve dengeli hale geldiğinde din ortadan kaybolacaktır. Artı değer kavramını Marx şöyle açıklamaktadır. Bir iş günü içinde işçiler, işverenin kendilerine emek bedeli olarak ödedikleri miktardan daha fazlasını üretmektedirler. Aradaki fark artı değer olup buna işveren el koymaktadır. Söz gelimi, günde 100 ayakkabı imal eden işçilere ödenen bedel, dahil tüm masrafları işveren 50 ayakkabı satarak karşılıyorsa, geri kalan miktar işverenin karı olmaktadır. Aradaki aşırı fark emeğin sömürüsüdür. Marksistler toplumsal ayrışmanın sömürücü bir sınıfın varlığından kaynaklandığını söylerler. Varlıklı egemen sınıf kölevari bağımlılığı sürdürürken sömürülenler yabancılaşanlardır. Onların çıkış noktasını Marx'ın parantez içinde 2002-35 şu tanımı oluşturur. Dinsel ıstırap bir yandan gerçek ıstırabın dışa vurumu, bir yandan da gerçek ıstıraba karşı bir protestodur. Din, bastırılmış yaratığın derinden soluklanışı, parantez içinde say, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz dünyanın ruhudur. O, halkların afyonudur. Halkın gerçek mutluluğu için halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin yok edilmesi gerekir. Marksizme göre dinsel inanç ve pratikler sömürülenlerin böylesine ağır sıkıntılar içinde olduğu bir yabancılaşma sürecinde yükselirler. Parantez içinde Marx 1978 1 638, Engels 1998, 126. Din, hem geniş kapsamlı yabancılaşmanın işaretidir, hem de toplumsal yapıdaki dengesizliklerin devam etmesini sağlayan bir afyon. Yabancılaşma sürecinde toplumsallıktan mahrum olan, ezilen ve sömürülen sınıfın teselli bulmak amacıyla icat ettiği bir telafi mekanizmasıdır. Parantez içinde Marx 1998-118. Büyük ölçüde işlevsel sayılabilecek bu anlayışta din, ölümden sonra sonsuz bir mutluluk cenneti vaat ederek baskı altında duyulan acıların azalmasına ve böylece hayatın daha çekilebilir olmasına hizmet eder. Acı çeken insanlar kendilerinin daha iyi bir dünyanın beklediği inancıyla hareket ederek ıstıraplarının dindiğini düşünürler. Bu anlamda din, bir afyon gibi çekilen acıları uyuşturur, ölümden sonra kurtuluş vaat ederek ıstırap çekmeyi üstünlük sayarak ve doğaüstü yardım ümidi bahşederek sömürülenin ıstırabını dindirir. Yeryüzündeki yurtsuzluğun cennette telafi edileceğine inanılan bir inançlar manzumesidir. Hem sosyal yaşam koşullarının sunduğundan daha iyi bir dünya beklentisi içinde umutsuzluğa hayali bir çözüm, sıkıntılar dünyasından bir sığınak, hem de sosyal güçsüzlükten doğmakla birlikte aynı zamanda bir sosyal kontrol stratejisi işlevi gören bir ideolojidir. Görüldüğü üzere Marksist çerçevede dinin iki tür işlevi ortaya çıkıyor. Din, zayıflara güçsüzlüklerinin telafi edileceği umudunu vererek, varlıklılara da güçlerini Tanrı'nın bir armağanı olarak görme inancını sağlayarak içerisinde bulunulan ortamı meşrulaştırmaktadır. Bir başka deyişle din, sömürülenler için yaşanılan acıların daha sonra ya da gelecek dünyada karşılığının olacağı umudunu veren bir telafi mekanizması iken, egemen sınıfın elinde sömürüyü haklı hale getiren ve gizleyen bir araçtır. Parantez içinde Burt, 1729. Marksist teori, yabancılaşma sürecinde yükselen dini inanç ve pratiklerin toplumsal yapıdaki dengesizlikleri ve eşitsizlikleri haklılaştıran bir afyon olarak güç ve iktidar tarafından sürdürüldüğünü iddia eder. B. Marx'ın din görüşünün eleştirisi. Dinin istismar edilmesi durumunda ortaya çıkan olumsuzluklara işaret ederken Marx tamamen haksız da sayılmaz. Onun yaşadığı dönemde Batı Avrupa, Hristiyan kapitalistlerin yol açtığı sosyal facialarla doludur. Kapitalde işveren Hristiyanların dini kendi çıkarları için nasıl kullandıkları yaşanmış örneklerle uzun uzun anlatılır. Kapital, vahşi kapitalizmin yer yer hali hazırdaki Hristiyanlığın da desteğini alarak Batı Avrupa'da neden olduğu sosyal faciaları anlatan belgesel bir eserdir denilse yeridir. İngiltere'nin kırsal bölgelerinde pazar günü evinin bahçesinde çalışan bir işçi, pazar gününün kutsallığını ihlal ettiği gerekçesiyle hapse atılabiliyordu. Yine aynı işçi, dinsel nedenlerle de olsa bir pazar günü fabrikasına gelmediği zaman bu defa sözleşmeyi bozdu diye cezalandırılabiliyordu. Zevklerine düşkün bazı kutsal kişiler ve parlamenterler çifte standart uygulayarak işlerine geldiğinde işçileri pazar günü de çalıştırmakta hiçbir sakınca görmüyorlardı. Marx, Kitab-ı Mukaddes'ten de kendine dayanak bulmaya çalışır. Eski Ahit'te, parantez içinde 8. kitap, Peygamber Musa, harman döven öküzün ağzı bağlanmaz dediği halde Almanya'daki hümanist Hristiyanlar aksine un öğütmede kullandıkları serflerin boyunlarına elleriyle ağızlarına un koymasınlar diye geniş tahta halkalar geçiriyorlardı. Kapitalizm, vardiyalı olarak günde yaklaşık 12 saat çalışan 9 ile 12 yaş arası çocuklar ile Marx'ın parantez içinde 1-269-389 beyaz köleler dediği genç kızların omuzlarında bazen onların ölümleri pahasına acımasızca yükselmeye devam ediyordu. Kısacası toplumsal yaşamın bütün alanlarında aslan payı aracılara düşmekteydi. Ekonomide banker ve tüccarlar işin kaymağını alıyorlarken hukukta avukatlar müşterilerini yoluyorlardı. Bir sömürü aracı haline gelen dinde de rahipler peygamberleri arka plana iterek insanları sömürmeye çalışıyorlardı. dinin tamamen karşısında olan bir kimse olarak bilinse de Marx'ın din analizine muhtemelen sözü edilen Batı Avrupa realistesinin de etkisiyle farklı yaklaşanlar da vardır. Din karşıtı söylemin kendisinden değil çevresindeki dostlarına ait olduğu ya da bu söylemin ilk gençlik dönemiyle sınırlı kaldığı, daha sonra bundan vazgeçtiği yolunda Marx'ı savunan bir anlayış göze çarpmaktadır. Gönülsüz Marx'ın dinin içinde gösterme çabaları. Bir iddiaya göre gerçekte çok az sayıda altyapı ve üst yapı savunucusu değerlere ilişkin determinist yaklaşımı benimserken çoğunluk Marx'ın bu doktrine sahip olmadığını iddia etmiştir. Kimi taraftarlarına göre Marx üst yapı unsurlarının altyapıdan nispeten bağımsız ve kendi gelişim kanunlarına sahip olduğunu, hatta üst yapının altyapıyla karşılıklı etkileşim halinde bulunduğunu ya da tek taraflı olarak altyapıya tesir ettiğini ileri sürmüştür. Parantez içinde Abercrombie 1986-25. R. Garaudy, Marksizmin din görüşünün din halkın afyonudur sözüne tahsis edilmemesi gerektiğini söyler. Zira bu formül belirli bir tarihi dönemde yaşanılan bir tecrübeyi özetlediği için her zaman ve her yerde dinin geçerli bir tanımı sayılamaz. Marx'ın henüz 25 yaşındayken çevresindeki çoğu insan gibi Feuerbach'ı kabul etmesi sebebiyle bunu yazdığını, daha sonra dini ıstırap, gerçek ıstırabın ifadesidir diyerek Feuerbach'ı eleştirdiğini iddia eder. O, Marx'ın söyleminin konjonktürel olduğu için kendi dönemi ve çevresiyle sınırlandırılmasının zorunluluğunu işaret eder. B. Turner, parantez içinde 1974-237, Marksizmi peygamberlerce ve Mesih'i sayma girişimlerine, isteksiz bir Marx'ı Hristiyan cemaatinin içine geri çekmeye yönelik çabalar olarak görmekle birlikte, onun din çözümlenmesinin militanca değil eleştirel olduğunu, Marx'ın Hristiyanlık eleştirilerine çoğu kez şiddetli olsa bile kurumsallaşmış dine yönelttiğini söyler. Ona göre biri evlilik dışı olmak üzere 8 çocuk babası olan ve 40 yıl süren evlilik hayatı bulunan Marx, Protestanlık ve kapitalizmin yol açtığı cinselliğin kurumsallaşmasına saldırmayı zorunlu görmüştür. Onun din eleştirisi de aynen böyledir. Kurumsal dini eleştirmesi din ile bir sorunun olduğunu göstermez. Dinin üst yapı kurumu olduğu görüşünün bizzat Marx'a aidiyeti tartışma konusu olsa da bu Marksizmin genel çerçevesiyle bütünüyle uyumludur. Önemli olan bu anlayışın Marksistlerce hala savunulup savunulmamasıdır. Bunu savunan Marksistler olduğuna göre öncelikle ekonomik altyapının ürettiği bir telafi mekanizması ve afyon olarak tanımlanan Marx'ın din analizinin tek taraflı ve genelleme hatalarıyla dolu olduğunu belirtmek gerekir. Marx, din bastırılmış yaratığın derinden soluklanışı, kalpsiz bir dünyanın kalbi, ruhsuz dünyanın ruhudur derken dini daha çok yoksul serf ve boğaz tokluğuna çalışan proleterlere ve sırf konumlarını meşrulaştırmak amacıyla da kapitalist burjuvaya tahsis etmektedir. Aslında dinin gerçek taşıyıcıları olarak yoksulları görmek bir yanılsamadır. Büyük dinlerin ortaya çıkış esnasındaki sınıfsal yapısına bakıldığında gerçeğin hiç de sanıldığı gibi olmadığı anlaşılır. Zira dinlerin peygamberleri ve ilk taşıyıcıları çoğunlukla orta sınıfların biraz alt katmanlarına mensup gezgin tacirlerden ya da el işçiliğindeki hünerli zanaatkarlardan çıkmıştır. Bu esnada yoksul alt sınıflar, köylüler ve köleler dinin gerçek taşıyıcısı rolünden oldukça uzaktır. Gerek Hazreti İsa'nın ilk havarilerine, gerekse İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in ilk arkadaş grubuna bakıldığında bu durum çok belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Geçim derdinde olan yoksullar, entelektüel yetenekleri de gerektiren din gibi kapsamlı ve soyut bir sistemle ilgilenmeye görece nadiren vakit ayırabilirler. Sosyolojik olarak dinler şehirli ve orta sınıf karakterlidir. Kısacası Marx teorisini uygulamak amacıyla kendisiyle çelişmesi pahasına dini yoksulların temel uğraşısı olarak görmüştür. İkincisi, Marx emekçi sınıfların sömürüldüklerinin farkına varmasını, yani sınıf bilincinin gelişmesini engellediği düşüncesiyle dini afyon olarak nitelemektedir. Bu, işçilerin dinsiz olması durumunda sınıf bilincinin rahatlıkla gelişeceği anlamına gelir. Oysa geçen süre içerisinde durumun hiç de böyle olmadığı görülmüştür. Din, insanın gücünü aşan sosyal dezavantaj ve çelişkileri sabır ve teselli tavsiye ederek yatıştırsa da çoğunlukla daha anlamlı, yaşam uğruna devrimci bir durumun oluşmasına yol açabilir. Nitekim İslam dünyasında emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesinin içinde yer almış birçok yerli din hareketi bu durumun bariz örneğidir. Genel olarak Yahudilik ve Hristiyanlığın ortaya çıkış aşamasında statükoya karşı meydan okuyucu tavırları dikkate değerdir. Üçüncüsü, Marx'ın maddecilik anlayışı, yani fikir, düşünce ve diğer ruhi eğilimlerin doğrudan doğruya maddi koşulların bir sonucu olarak görülmesi, bilimsellikten uzak ve determinist bir yaklaşımdır. Hegel'de baş aşağı yürüyen diyalektik düşüncenin bundan böyle ayakları üzerinde durduğuna dair Marx'ın iddiası sadece bir varsayımdır ve bu türden her varsayım gibi sonsuza dek tartışmaya açıktır. Dördüncü olarak Marksizm, işçi sınıfının bilinçlenmesini sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik koşulları düzeltme yerine daha da kötüleştirilmesi yönünde bir eğilime sahiptir. Zira koşullar kötüleştikçe bıçak kemiğe dayanacak ve ancak o zaman tüm işçiler devrimi gerçekleştirmek amacıyla güç birliği yapacaklardır. Bu tavrın sadece teoride kalmadığı, zaman zaman sosyal hayata da oldukça vahşi bir şekilde yansıdığı bilinmektedir. Kimi Marksistlerin yeryüzünde gerçek adalet krallığını yaratacak olanların, talihsiz yoksulların yardımına koşacak gerçek merhametlilerin, parantez içinde Good Samaritans, dindarlar değil, kendilerinin olduğunu iddia etmesi, parantez içinde Paden 42, sadece marjinal, farklı bir damarın varlığına işaret eder. Bütün bunlara ilaveten, dinleri eleştiren Marksizm, sonuçta kendisini de bir din gibi eleştiriden uzak bir dogmatizme dönüştüğünü bilmezden gelir. Tarihin sonucunu tahmin eden ve aynı zamanda da işçi hareketinin mutlaka egemenliği eline geçireceğini ileri süren bir dünya görüşünün her ne kadar kendisini bilimsel sosyalizm olarak nitelendirse de gerçekte bilimsellikten oldukça uzaktır. Marx'ı Yahudi-Hristiyan efsanesinin yalnızca bir temsilcisi ya da seküler bir peygamber olarak düşünen kimselerin varlığı bunun bir kanıtıdır. Parantez içinde Turner 237. Özetlersek, Marx'ın teorisinde bir üst yapı kurumu olarak din, egemen sınıfın sömürdüğü, insanların yabancılaşması esnasında ortaya çıkar. Ona göre başta din ve devlet olmak üzere egemenlerin birer icadı olan tüm üst yapı kurumları sömürülen zayıfları yabancılaştırarak onların dine sığınmalarını sağlarken egemen sınıfın varlığını da meşrulaştırmaktadır. Bu noktada konunun şu boyutu önemlidir. Marksizmin din eleştirisi, modernleşmenin ve dolayısıyla sanayileşmenin sıkıntılarının önemli boyutlara ulaştığı dönemde Avrupa'da Hristiyanlığın yol açtığı kabul edilemez olayların bir eleştirisinden ibarettir. Ne var ki tikel bir durumun başka dönem ve coğrafyalara da geçerli kılınarak genelleştirilmesi de kabul edilebilir olmaktan uzaktır. Tarihin belirli bir döneminde, belirli bir coğrafyada özünden birçok şeyi kaybetmiş bir dinin olumsuz pratiklerinin her din, dönem ve coğrafya için geçerli olduğu görüşü aşırı genelleme ve olgudan bağımsız bir varsayımdır. Ayrım sonu. Sayfa 52.